Ayrım 5.
Sayfa 49. 1906 yılı sonbaharında muhalefet gruplarını sistemli bir örgütlenmeye götürecek yeni bir gelişme yaşanır. Paris'te ve yurt içindeki çeşitli cemiyetlere, Selanik'te arkasında itici güç olarak Posta Telgraf Müdürlüğü Telgraf Başkatibi Mehmet Talat'ın bulunduğu ve kurucularının çoğu 3. Ordu subayları olan bir cemiyet daha katılır. İttihat ve Terakki Cemiyeti. Bursalı Tahir Bey, Yarbay, Naki Yücekök Bey, Binbaşı, Edip Servet Tor Bey, Yüzbaşı, Kazım Nami Duru Bey, Yüzbaşı, Ömer Naci Bey, Yüzbaşı, İsmail Can Bolat Bey, Yüzbaşı, Hakkı Baha Bey, Yüzbaşı, Rahmi Aslan Bey, Mithat Şükrü Bleda Bey ve Mehmet Talat Bey tarafından kurulan ve Mehmet Talat Bey'in örgütleme dehası sayesinde hızla örgütlenen bu cemiyet için çok önemli bir gelişme de Makedonya'daki 3. Ordu ve Edirne'deki 2. Ordu subaylarının katılımlarıyla sağlanmaktadır. Başrolde ise 3. Ordu Kurmay subaylarından Binbaşı Enver Bey vardır. 23 Kasım 1881'de İstanbul'da doğmuş olan Enver Bey, Kurmay Mektebi'ni 2. sırada bitirmiş ve 3. Ordu'ya da henüz 21 yaşında çok genç bir kurmay yüzbaşı olarak katılmıştır. Balkanların Bulgar ve Yunan çeteleri isyanlarıyla kaynadığı yıllarda Yüzbaşı Enver, bu çetelerle mücadelede giderek etkili bir isme sahip olmaktadır. Kurmay Yüzbaşı Enver Bey, dönemin Jöntürk subaylarından. Bütün ufak köyleri, ormanları ve geçitleri arıyor ve askeri birliklerimizle Bulgar ve Yunan çetelerini takip ediyorduk. İşe olan sevgim ve gücüm bitmez, tükenmezdi. Bazen bir ay bir çetenin takibinden döndüğümde hemen yeni vazifelere sevk edilirdim. Ve hiçbir zaman yorgunluk veya hoşnutsuzluk göstermedim. Ben kendimi düşünmüyordum, yalnızca vatanıma hizmet etmek istiyordum. Bu başarılardan dolayı çeşitli takdirlere layık görüldüm. Birçok liyakat madalyası aldım. Yavuz Özdemir, günümüz yazarlarından. Vatanının dış tehditlere maruz kalması karşısında bir Türk genci olarak milli ve askeri hislerle dolu olan Enver Bey, memleketin iç durumundan da memnun değildir. Enver Bey'in yetişme döneminde okullarda ve Osmanlı entelektüellerinde görülen Abdülhamit düşmanlığı onda da mevcuttur. Üçüncü ordudaki görevi sırasında üzerinde yoğun bir etki yapan Manastır'daki Rus konsolosunun öldürülmesi olayını yaşayan Enver Bey, olay ve sonrasıyla ilgili şunları kaydetmektedir. Bu sırada meydana gelen bir olay işleri büsbütün karıştırdı. Rusya hükümetinin Manastır Genel Konsolosu Roskovski, Nüshetiye Karakolu önünden geçerken orada bulunan jandarma neferi Halim, konsolosu tanımadığı için ona arz-ı ihtiram etmez, yani selam vermez. Konsolos da bu yüzden neferin üzerine kırbaçla saldırır. Nefer de askerlik namusunu korumak için ateş eder. Konsolos iki kolunu ve vücudunu delen bir kurşunla yere serilir, ölür. Silah sesi üzerine kışladan olay yerine koşmuştum. Nefer temkinini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Derhal oluşturulan Divan-ı Harp'te Rusya Sefareti Baş Tercümanı Mandelştam'ın hükümete yaptığı hakaretler bütün sinirlerimi bozdu. Ah, ne zaman iyi bir idare teşekkül edecek, ne zaman bizi bu aşağılanmalardan kurtaracak bir hükümet kurulacak. Divan-ı Harp Halim'i ve bir arkadaşını idama mahkum etti ve bu suretle ismini ebediyen lekeleyecek bir hüküm vermiş oldu. Halbuki bu iki nefere verilecek ceza en fazla 15 yıl olmalıydı. 5 Mart 1907 günü Die Welt gazetesine yayınlanan bir harita, Osmanlı pastasının nasıl paylaşılacağına dair kurulan tertibi bütün detaylarıyla açıklamaktadır. Bu plana göre İngiltere, Cidde ve Hüdeyde limanlarını ele geçirerek Kızıldeniz'i bir İngiliz gölü haline getirmek niyetindedir. İtalya, Trablusgarp ve Arnavutluğa el koymak arzusundadır. Fransa, Beyrut ve Şam'a yerleşmenin lojistiğini programlamaktadır. Avusturya, Macaristan, Belgrad ve Selanik'e göz dikmiştir. Çoğunluğu 3. Ordu mensubu olan genç subaylar için imparatorluk tamamen uçurumun kenarındadır. Ama rejimin sert idaresi yüzünden hiç kimse bir kelime bile söyleyememektedir. 3. Ordu, Osmanlı ordusunun en seçkin birliği sayılmaktadır. Merkezi Selanik'tedir. Rumeli'de giderek artan çete faaliyetlerini durdurmak, devletin en kritik hudutlarını bekleyerek asayişi sağlamakla görevlendirilmiştir. Yeni mezun neredeyse bütün genç kurmay subayların görev aldığı bir ordudur. Çoğu iyi derecede Fransızca bilen, Avrupa'da yayınlanan birçok gazeteyi ve kitabı gizli gizli de olsa okuyarak yetişmiş olan bu subayların, kimi birkaç ayda bir ödenen maaşlardan şikayetçidir. Kimi de cahil, yaşlı ve beceriksiz yüksek rütbeli komutanların emrinde çalışmaktan. nizami bir ordu gibi değil, gerilla örgütü gibi savaşmakla sabah akşam Bulgar çetelerinin peşinde koşarak Rumeli'deki şimendifer hatları boyunca köy köy eşkıya kovalamaktadırlar. Silah arkadaşlığının getirdiği duyguyla siyasi ideal ve sırlarını paylaşmış, kimi aşırı derecede politize olmuş, kimi de aksaklıkların sorumlusu olarak gördükleri Abdülhamid'e karşı aralarında dayanışma kurmuşlardır. Birbirlerine arkadaştan da öte sırdaş, hatta kardeş hissedecek kadar yakın oldukları söylenmektedir. Üsteğmen İsmet İnönü, dönemin Jön Türk subaylarından. 1907 sonbaharında Edirne'de yeni bir hayat başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti vatanın tehlikede olduğunu ve kanunu esasinin iadesiyle, yani anayasanın yeniden yürürlüğe konulmasıyla, devlet idaresinin düzelmesinden başka çare olmadığını vatanseverlere bildiriyordu. Padişah idaresinin doğru yola getirilmesi, milletvekillerinin toplanması ve çalışması, meclisin yeniden açılması ile sağlanabilecekti. Her derdin devasının kanunu esasıyla, yani anayasada olduğu iman halinde yerleşmişti. Telkinler asıl ordu subaylarını hedef tutuyordu. Üçüncü ordunun kıymetleri ve ahlaklarıyla adlı ve sanlı olmuş her rütbeden subayları bu hareketin içinde görünüyorlardı. Binbaşı Enver Bey oradaki çalışmalarından dolayı herkesin saygılı dilindeydi. Ben hemen hemen daima Fethi Bey'le beraberdim. Atatürk'le de çok görüştük. Üçüncü ordu bize nispetle çok daha iyi bakılıyordu. Maaşları her ay muntazam veriliyor, kıtaların ihtiyaçları için daha bol para alınıyor, askerin giyim kuşamı düzgün bulunuyordu. Abdülhamit devrinde çetin vazife bölgelerinde ve güç şartlar içinde bulunan ordulara ayrıca itina edilirdi. Üçüncü ordu da bu gözde ordulardan biriydi. Rus sefareti baş tercümanı Mandelstam'ın hayli abartılı da olsa, 3. ordu subayları yıllarca Bulgar, Sırp ve Yunan çeteleriyle çarpışa çarpışa çetecileşmiş ve netice itibariyle bu ordu zihniyet bakımından büyük bir çete haline gelmiştir diye tasvir ettiği bu subaylar için, şimdi sıra İstanbul'a, kendi tarifleriyle kahpe Bizans'a karşı harekete geçmeye gelmiştir. 1908 yılına gelindiğinde memnuniyetsizlik o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki, yalnızca Anadolu ve Makedonya'da değil, imparatorluğun en ücra köşelerinde bile isyanlar meydana gelmektedir. Gösteriler görünürde mahalli olarak tertiplenmiş olsa da, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iyi örgütlenmiş haberleşme ağı sayesinde, diğer bölgelerle koordinasyon ve işbirliği içinde yapılmakta, İstanbul'daki yüksek un ve ekmek fiyatları adil olmayan vergilendirmenin kaldırılması veya istibdat yönetiminden beslenen istismarcı memurların az edilmesi gibi isteklerle yola çıkan halk gösterileri ve ayaklanmalar, düzene karşı duyulan genel hoşnutsuzluğun ifadesi haline gelmektedir. O günlerde çok revaçta olan hürriyet ve devrim edebiyatının da etkisiyle ve memleketin asıl sahipleri oldukları telkinleriyle kendilerini yaşanmakta olan bir destanın aktörleri gibi gören genç subayların ruh hali elbette ifade tarzlarına da yansıyacaktır. Kurmay Yüzbaşı Halil Kut, dönemin Jön Türk subaylarından. İstanbul'un aczi ise ortada, gün gibi aşikar. Sarayın sersemce idaresi başımıza her gün yeni bir bela açıyor. Radikal bir hareketle bizler devlet idaresine bir şekil vermezsek, bu keşmekeş yıllarca sürer. İşin sonu yoktu ve devlet gümbür gümbür gidiyordu. Biz vatana elimizi uzatmazsak kim uzatırdı? Saray nüfuzunun yıkılması, yerine milletin kudreti elinde toplanması, mektep sıralarından beri kafamıza yerleşmişti. 1908 yılı Temmuz ayında İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikolas'ın Estonya'nın başkenti Reval'de, şimdiki adı Tallinn, yaptığı bir görüşmenin yankıları bardağı taşıran son damla olur. Yayılan haberlere göre İngiltere Rusya ile anlaşmıştır. Yani Ruslar boğazları ele geçirebilecektir artık ve İngiltere buna ses çıkarmayacaktır. Yılmaz Öztuna, günümüz yazarlarından. Reval görüşmesi İttihatçıların dehşetli bir propaganda kampanyasına vesile oldu. İttihatçılar İngiltere ile Rusya'nın Türkiye'yi paylaşmaya karar verdiklerini, rejimin devrilmesinden başka hiçbir çarenin bu paylaşmayı önleyemeyeceğini yaymaya başladılar. Reval'de Türkiye'nin paylaşılması kararı alındığı hala bazı yeni yayınlarda geçmektedir. Halbuki Reval görüşmelerinin zabıtları yayınlanmıştır ve bu zabıtlarda Türkiye'nin paylaşılması hakkında bir tek kelime yoktur. Subay ve sivil, neredeyse bütün Jön Türkler imparatorluğun hemen her şehrinde yapılan yaygın ayaklanma hareketleriyle de kuvvet ve cesaret kazanmışlardır ve silahlı direniş yoluyla gerekirse kan dökerek yeni bir düzen kurmaya hazır hale geldiklerinden artık tamamen emindirler. Abdülhamit yönetimine indirilen öldürücü darbede merkezi Selanik'te olan 3. ordudan gelir. Rumeli'de eşkıya kovalamakla memleketin kurtarılamayacağına inanan genç subaylar için Reval görüşmesi kampanyaları fitilin ateşlenmesini sağlar. Çözümü devrimde görenler hülyalı bir yaz gecesi bayrağı çekip dağa çıkmaya başlarlar. Bayrağı taşıyan isimlerden biri herkesin de dilinde olan isimdir. Kurmay Binbaşı Enver Bey. İmparatorluğa çelme takan isyan hareketi böyle başlar. Yaşasın adalet, uhuvvet, müsavat. Yaşasın Enver Bey, yaşasın Niyazi Bey. İkinci meşrutiyet, devrim. Aklı olan ve onunla sonuçları sezen insan, olayların sebeplerini ve onların ilerleyişlerini görür. Onların ilk nedenlerini bilir, benzerlikleri karşılaştırabilir. Bugünkü olayları gelecektekileri bağlayabilir. Bütün hayat yolunu kolayca görür ve oradan geçmek için gerekli şeyleri hazırlar. Cicero. Selanik'ten İstanbul'a imparatorluğun kaderini değiştiren telgraflar yağmaktadır. Saraya gelen haberler 3. ordunun gök gürlemesi gibi ayaklandığını söylemektedir. Selanik'ten beklenen isyan nihayet başlamıştır. İsyan birden patlamış ve birden büyümüştür. Üstelik Jöntürk subaylar sadece dağa çıkmakla kalmamışlar, kendilerine muhalif olarak gördükleri birkaç paşayı tutuklarken birkaç tanesini de öldürmüşlerdir. Yıllardır direnen Sultan Abdülhamit birkaç günde büyüyen bu isyana direnmez. 23 Temmuz 1908 gecesi yapılan resmi açıklama sarayın pes ettiğini bildirmektedir. Yarın meşrutiyet yönetimine geçilecektir. Nihayet devrim yapılmış 30 yıldır hayali kurulan memleketi kurtaracağına inanılan hürriyet nihayet gelmiştir. Kimileri ne yaparsanız yapın bu memleket adam olmaz. İş Kodra'da, Cambridge, Basra'da, Oxford açın. Yine eski hamam eski taz. Bu memleketten adam çıkmaz dese de memleketi kurtarma yolundaki en önemli adım atılmış, meşrutiyet yeniden ilan ettirilmiştir. Üsteğmen Selahattin, dönemin Jöntürk subaylarından. Ben o vakit Edirne Harbiyesi 4. sınıftaydım. Birdenbire paydos borusu ve ardından toplan borusu çaldı. Toplandık. Yatma ve yeme yerimiz olan Harbiye Mektebi'ne geldik. Gelirken yollara bayraklar asılıyor, mızıkalar çalıyordu. Her yanda olağanüstü bir hava esiyordu. Okulun bahçesinde toplanan öğrenci 500 kişi kadar vardı. Bir kurmay yüzbaşı, bir topçu yüzbaşısı ve bir teğmen ortaya çıktılar. Okulun bütün subayları arkalarındaydı. Topçu yüzbaşısı İhsan Bey bir nutuk söyledi. Ordu baş kaldırmış. Padişah'tan hürriyeti almış, artık memlekette herkes hürmüş. Bundan sonra fenalık olmayacakmış. Memleket dünyanın en uygar dünyası olacakmış. Yüzbaşı İhsan bizim hürriyet uğruna ölmemiz gerektiğini anlatıyordu. Kurmay Yüzbaşı Kasımpaşalı Alaaddin Bey de aynı şeyleri tekrar etti. Ve sonunda yanında duran 23-24 yaşlarındaki teğmeni göstererek, ''Efendiler, mülazım, Teğmen Atıf Efendi Abdülhamid'in en güvendiği Şemsi Paşa'yı öldürdü ve bugün bizi hürriyete kavuşturdu. Hepiniz bu Atıf'a benzeyiniz ve hep bir ağızdan bağırınız. Yaşasın mülazım Atıf!'' Erkan-ı Harp Kol Ağası İsmet, Erkan-ı Harp Kol Ağası Kazım Karabekir de okula gelip bizlere hürriyet ve istibdadı anlattılar. Artık memleketin kurtulduğunu, hür ve mutlu olduğunu söylediler. İşte biz 1908 devrimini böyle gördük. 3 gün 3 gece çılgınca inkılabı kutladık. Kollarımıza birer kurdele bağlandı. Üstünde hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet yazılıydı. Her yerde konferans merakları bir kürsünün üstüne çıkıyor, avaz avaz bu kelimelerin manasını halka anlatmaya uğraşıyordu. Bize bu hürriyeti Enver Bey ile Niyazi Bey'in kazandırdığını söylüyorlardı. Hep bir ağızdan bağırıyorduk. Yaşasın Enver Bey, yaşasın Niyazi Bey. Mevlanzade Rıfat, dönemin gazetecilerinden. Üçüncü ordumuzun gök gürlemesi ve şimşeği andıran ayaklanmasına Selanik'te gizlice kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti de düzenlediği gösterilerle katılmıştı. Aubrey Herbert, dönemin gazetecilerinden. 1908 Türk ihtilali etrafa zarar vermeyen bir gök gürlemesi gibi patladı. Durum şöyleydi, şiddetli fakat kansız bir değişiklik yaşanmış ve herkes için rahat bir nefes alma imkanı doğmuştu. Savaş baltalarının gömüldüğü yerlerde çiçekler açmaya başlamıştı. Dünya gazeteleri olanları Türkiye'de devrim başlığıyla duyurur okuyucularına. Binbaşı Enver Bey saray idaresine çelme takanlardandır, devrim kahramanıdır. Adı sadece Binbaşı Enver Bey değildir artık. Hürriyet kahramanı Binbaşı Enver Bey olmuştur. Bütün bir ülkenin en popüler subayıdır. kartpostallara basılmış resimleri elden ele dolaşmakta, resimlerinin süslediği fincanlarda kahveler içilmekte, şarkılar ve türküler onun için söylenirken yeni doğan bebeklere en çok onun ismi verilmektedir. Şöhreti sadece Türkiye'ye ait değildir, bu bütün bir Avrupa basını içinde böyledir. Çektiği telgrafla meşrutiyetin ilan edildiğini Avrupa'ya duyuran Enver Bey, The Times gibi gazetelerde yeni yönetim hakkında kendisiyle yapılan röportajların yayınlandığı uluslararası şöhrete sahip bir Türk subayıdır. Tıbbiyeli talebelerin öncülüğünde hasta adam zannedilen ama çoktan ölmüş bir imparatorluğu diriltmek için mücadeleye girişen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Jön Türk askeri kanadının liderlerindendir artık. Rütbe ve görev alanıyla bağdaşmayacak ölçüde bir güce sahiptir. Çoğu için sadece bir komutan değil, Seyfül İslam olacaktır. Yani İslam'ın kılıcı. Üçüncü ordu subayıdır. Resim ve bilardoya tutkun, vatanına sevdalı, milletine kara sevdalıdır. Gözü kara bir devrimcidir. Bekardır, 27 yaşındadır. Kutlama şenlikleri başlar. Devrim mi, ince saz mı? Düşünceleriniz neyse hayatınız da odur. Hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirmelisiniz. Marcus Aurelius. 25 Temmuz 1908 günü İstanbul'un belli başlı caddeleri bayraklarla donatılmıştır. Derse adet kaynamaktadır. Her yanda bayrak, mızıka, davul ve zurnalı gösteri alayları dolaşmakta, sokak konuşmacıları her yerde boğazları yırtılırcasına nutuklar atmaktadır. O muazzez gün gelmiştir, herkes bayram etmektedir. Alem hürriyet sarhoşu olup çıkmıştır. Eşitlik gelmiştir, adalet gelmiştir, artık bütün anlaşmazlıklar bitmiştir. İnsanlar hiçbir ırk, din, dil, mezhep farkı gözetmeksizin eşit olacaklar ve kardeş kardeş geçinmek olanağına kavuşacaklardır. Eski barış günleri geri gelecek ve Osmanlı ülkesinde Müslüman ve Hristiyan bir ve beraber olacaktır. Yalova'daki Arnavut ile Neç'teki Vahabi, Selanik'teki Yahudi ile Hicaz'daki Bedevi, Konya'daki Türk ile Süleymaniye'deki Kürt, adalardaki Rum'la Van'daki Ermeni, sadece o yüce adı altında, Osmanlı yüce adı altında köklü surette birleşecektir. Kurmay Yüzbaşı İsmet Bey'in tarifiyle iman halinde içlerine yerleşen ve her derdin devası sanılan anayasa artık yeniden yürürlüğe konmuştur. Şimdi her şey düzeli verecektir. İstanbul'da aralarında Rum, Ermeni ve Musevilerin de bulunduğu 50 bin kişilik bir topluluk iki bando eşliğinde caddelerde yürümekte, hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet, özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşlik sloganları atılmakta ve gösteriler yapılmaktadır. Londra Times gazetesi kutlamaları, Üsküp Manastır ve Selanik'te Müslümanlar ile Hristiyanlar hep birlikte halkın sevincine katılıyorlar başlığıyla duyurur. Gazete bütün cemaatlerin kutsal bildiği Kudüs şehrindeki kutlamalardan da şeyhlerden, rahiplerden ve rabbilerden oluşan garip bir toplulukla eski rejimi yeren konuşmalar yapılıyordu. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Türkler ve Ermeniler kardeşçe bir araya gelerek bir alay meydana getirmişlerdi. Önlerinde de hürriyet amblemleri taşıyan bayraklar vardı. Yahudiler ise kapağı yaldızlı nakışlarla işlenmiş bir Tevrat taşıyorlardı cümleleriyle söz etmektedir. O günleri İstanbul'da yaşayan bir subay oldukça kültürlü geçinenler bile meşrutiyet, hürriyet mefhumlarını bilmiyorlardı. Bu yüzden halk ne sevinçle de heyecan gösterdi. İşin önemi anlaşılmamıştı türünden katılımsızlık şikayetlerinde bulunsa da, o gün başlayan yürüyüş ve gösteriler 1909 yılında çıkan bir yasayla 23 Temmuz Hürriyet Bayramı adıyla resmi bayram haline alacak ve 1935 yılına kadar aralıksız her yıl sürdürülecektir. M. Fahrettin Kırzıoğlu, günümüz yazarlarından. İkinci meşrutiyet ilan edildikten 8-9 ay sonra, 1909 ilkbaharında Aşık Zülali Batum üzerinden memleketine geliyor. Bursa ile İstanbul'a tahsil görmüş olan bu aydın zat, başına toplanan komşularına 23 Temmuz 1908'de İstanbul'da ilan edilen hürriyetin, eninde sonunda kara günlerdeki Kars ile Batum illerimizi de Rus esaretinden kurtaracağını söylüyor. Ve esir Türk ellerine umut, İntibahname adını verdiği bir takım uyarıcı manzumeleri dost ve arkadaşlarına yolladığı mektuplara ekliyordu. Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur. Şarka garba yıldırımlar çakarız bir gün olur. Kara bulutlar içinden parlayıp şimşek atar. Gök gürülder, dolu yağar, bakarız bir gün olur. Kars, Batum, Kafkas elinden çevrilen hisarları vuruban milli künkle yıkarız bir gün olur. Türkiye'nin güneşinden bir kıvılcım alırız. Bir cehim olur, cihanı yakarız bir gün olur. Anadolu'dan Hindüçin'e geçeriz temür gibi, Himalaya dağlarını çalkarız bir gün olur. Dağıstan, Kırım, Kazan, İran, Turan, Kaşgar'ı İttihadın zinciriyle sıkarız bir gün olur. Türk doğarız, Türk yaşarız, Türk gezeriz her zaman. Devrilen Moskov elinden çıkarız bir gün olur. Der Zülali, Dicle, Fırat, Ceyhan, Araslar gibi cuş eder deryalara, hep akarız bir gün olur. 1908 devrimi nedeniyle Temmuz ayında İstanbul'da kutlamalar devam ederken, bütün bu mitingler, gösteriler, nutuklar sırasında bir taraftan da garip sahneler yaşanmaktadır. Aslında meşrutiyetin ne anlama geldiğini çok da bilmeyen halk, neyin değiştiğinin ve neyin geleceğinin farkında da değildir. Mitinglerin ön saflarında bir takım insanlar ellerinde padişahın, hatta sadrazamın resimlerini baş tacı edecek şekilde taşırken, bir yandan da yaşasın hürriyet, yaşasın eşitlik, yaşasın adalet, kahrolsun istibdat diye avaz avaz haykırmaktadır. Başkent İstanbul'da ve pek çok şehirde görülen bu başıboş sarhoşluk karşısında bürokrat kadro da büyük bir kargaşaya düşmüştür. A. Turan Alkan, günümüz yazarlarından. Matbuatın birdenbire serbest bırakılmasıyla 1908'i izleyen 6 yıl içinde 200'den fazla gazete ve derginin yayın hayatına girmesi, bunların eliyle halka her türlü hürriyetler ve her nevi saadetlerin bol keseden vaat edilmesi, halkın ilk sarhoşluk anlarında bütün bu telkinlere inanmasıyla tam bir demagoji devri yaşanıyordu. Şeddeli Eşek, Zıpır, Dalkavuk, Boşboğaz, Curcuna gibi mizah gazetelerin de yayınlandığı bu dönemde, özgürlüğün ne anlama geldiğini bilmeyen bazı topluluklar, uzun yıllardır uğramış olduğu haksızlıkları göz önüne alarak, bundan böyle kendi sorunlarını kendisi çözmeye karar vermişti. Trabzonlular valilerinin görevden alınmasını, aksi halde onu zorla makamından indireceklerini söylüyorlardı. Olay çıkmasından endişelenen İçişleri Bakanı valinin işine son verdi. Namuslu ve meşrutiyet aşığı göstericilerin aralarına ayak takımı da karıştı. İstanbul'da hükümetin haysiyeti berbat oldu. Kabinedeki bakanlar yuhalandı, arabalarına limon kabuğu atıldı diye durumdan şikayetçi olanlar da az değildir. A. Turan Alkan, günümüz yazarlarından. Siyaset yüksek okullara yayılmıştı. Kimi öğrenciler hürriyete dayanarak imtihansız sınıf geçme hakkı istiyor, isteyenin istediğini yapması biçiminde anlaşılan bir siyasileşme hızla yayılıyordu. Esnaf ve hamalın bile yegane meşgalesi siyaset olmuştu. İstanbul'da anarşi diye nitelenebilecek bir asayişsizlik ve başı bozukluk başlamıştı. İstenmeyen devlet memurlarının dövülmesi, kiminin de birer merkebe bindirilerek işlerinden atılmaları, kırmızılı yeşilli bayraklarla her gün Bağbali önünde tekrar edilen miting ve gösteriler olağan hadiselerden sayılıyordu. Bakkallarda bile revolver, fişek satılıyordu. Eski rejimin mensuplarını cezalandırmaya karar vermiş olan halkı kontrol altına alabilecek güçte bir otorite yoktu. Kısa sürede bir otorite kurulmazsa, halkın içine düştüğü kargaşanın ülkeyi anarşiye sürüklemesi ihtimali oldukça büyüktü. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. Devrimin hemen ardından gelen haftalarda İttihat ve Terakki liderleri, hakimiyetlerini ve etkilerini imparatorluğun her köşesine yaymak için hızla ve kararlılıkla hareket ettiler. İstanbul'da Abdülhamid'in etrafındaki saray hizbini dağıtmak, ona bağlı yardımcı ve asalak güruhunu azletmek, gizli polis teşkilatına son vermek ve Abdülhamid rejimince cezalandırılan yüzlerce siyasi hükümlü ve sürgüne genel af çıkarmak için etkin adımlar atıldı. Bütün bunlar olup biterken bir yandan da hareketin hedef ve amaçlarını anlatmak üzere vilayetlere temsilciler gönderildi. Mustafa Kemal de bunlardan biriydi. Halktan desteğini göstermesini, rüşvetçi ve güvenilmez memurlara işten el çektirmesini, aksi takdirde hakimiyeti ele almasını talep eden telgraflar çekildi. Bu çağrılar en azından bir gayret yarattı. Kudüs'te memurları denetlemek ve yeni rejime bağlılıklarından şüphe edilenleri görevden almak amacıyla bir şube kuruldu. Beyrut'ta daha önceden kurulmuş olan İttihat ve Terakki grubu idareyi eline geçirdi. Valinin, belediye başkanının ve polis müdürünün görevde kalmasına izin verildiyse de, daha sonra belediye başkanı istifaya zorlandı, polis müdürü ve jandarma komutanı ise tutuklandı ve gözetim altında Selanik'e gönderildi. Halep'te atanmış 21 subaydan oluşan bir cemiyet kuruldu. Devrim haberleri Mekke'ye ulaştığında, oradaki düşük rütbeli subaylar şehir imamını kışladaki askeri törene katılmaya, anayasaya bağlılık yemini etmeye ve halka zarar veren uygulamalardan vazgeçme sözü vermeye mecbur ettiler. tüfek ve her tür silah kuşanmış delikanlıların güruh halinde sokaklarda dolaştığı ve kent sakinlerinin gözünü korkuttuğu Şam'da İttihatçılar hızla bir şube kurdu. Böylelikle İttihat ve Terakki daha devrimi izleyen ilk aylarda önemli bir örgütsel ağa kavuşmuş ve bu ağa Makedonya ve Anadolu'da daha önce kurulmuş olan şubelerin de eklenmesiyle imparatorluk idaresinin önemli bir kısmını hızla denetim altına almış oluyordu. Doktor Cemil Topuzlu Paşa, dönemin bürokratlarından. 1908 Temmuz sonlarıydı. Meşrutiyet ilan edileli pek az olmuştu. Çifte havuzlardaki köşkümle bir garden parti tertip etmeyi düşündüm. Bu müsamerenin hasılatını siyasi suçlarından dolayı sürgüne gönderilip geri dönmüş bulunan mağdur vatandaşlarımıza verecektim. Köşküm yerli ve ecnebi birçok şahıslarla hınca hınçlı olmuştu. Hatta hürriyet kahramanlarından Niyazi Bey de meşhur geyiği ile beraber gelmişti. Bu geyik adeta bir nevi sembol idi. Hatta uğur getirdiği için Niyazi Bey'in taburu ile beraber askeri yürüyüşlere de iştirak ediyordu. A. Turan Alkan, günümüz yazarlarından. İşin tuhafı, başı bozukluk askeri bürokraside de yaşanıyordu. O günlerin en yüksek rütbesi teğmen ve yüzbaşı olmuştu. Binbaşı, yarbay, albay, sonra da paşalar geliyordu. Disiplin tam anlamıyla iflas etmişti. Küçük rütbeli subaylardan oluşan heyetler paşalara meşrutiyete sadakat yemini ettiriyor, hadi oğlum insan bir defa yemin eder, beni rahat bırak diyen paşaya ise çok az rastlanıyordu. Üçüncü orduda isyan öncesi başlayan siyasileşme, meşrutiyetin ilanından sonra hemen bütün askeri garnizonlara yayılmıştı. Başı bozukluk, yakası açık, düğmeleri çözük ve üstelik sarhoş bir teğmenin, Şam'daki 5. Ordu komutanını meşrutiyet yeminine davet etmesi kadar feci bir hale gelmişti. Meşrutiyeti ilan etmek için dağa çıkan subaylar şimdi sokağa dökülmüşler ve bütün iyi niyetli gayretlere rağmen kışlalarına dönemeyip sokakta kalmışlardır. Kışla bu genç subaylar için hiç de cazip bir dönüş yeri değildir artık. Siyaset harbiye mektebine kadar bulaştırılmıştır. İttihatçı subaylardan binbaşı Remzi Bey, izinden dönen talebelere kapı önünde Kur'an ve revolvere el koydurmak suretiyle meşrutiyete sadakat yemini ettirmiş, karşı çıkan 40 kadar talebeyi tutuklatmıştır. Cemiyetin yayın organlarından Şura-i Ümmet gazetesi bile harp okulundaki matbaada basılmaktadır. Teğmen Selim Sırrı Tarcan, dönemin Jöntürk subaylarından. Filozof Rıza Tevfik ile işbirliği yaptık. Kendi kendimizi İstanbul komiseri tayin ederek 17 gün makamı saltanat ve hilafeti idaremiz altına aldık. Ertesi sabah Selimiye'ye gittim. Harem iskelesinde paşalar, yüksek rütbeli zabitler tarafından bando mızıka ile karşılandım. Aynı merasimle yemin ettirdim. Kumandan Paşa'nın odasına çay içerken Bahriye Nazırı Hasan Paşa'nın damadı Ziya Nuri Paşa nefes nefese içeri girdi. Müsaade buyurulursa bendenizle yemin etmeye geldim. Meşrutiyetin en sadık bendesiyim dedi. Çok geçmeden meşrutiyetin ilanından sonraki birkaç gün içinde küçük çaplı da olsa ilk meşrutiyet karşıtı isyan çıkar. Yine askerler arasında. Meşrutiyeti kutlamak üzere Selanik'ten Edirne'ye gelen İttihat ve Terakki heyetinden Kurmay Yüzbaşı Ruşeni Bey'in burada yaptığı hareketler ve konuşmalar askeri hiyerarşideki bozulmanın vardığı yeri gösteren tipik örneklerden olur. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin Jöntürk subaylarından. Hürriyeti halkına bildirmek üzere İttihat ve Terakki Partisi tarafından Selanik'ten gönderilen bir heyet Edirne'ye geldi. Bu heyetin başında Kurmay Kolağası yani kıdemli yüzbaşı Ruşeni vardı. Edirne'nin Karaağaç istasyonu o gün bir mahşer kalabalığı arz ediyordu. Bir alaydan fazla asker, bütün generaller, yüksek sivil işyarlar, genel meclis ve belediye üyeleri, mahallin ileri gelenleri, sarıklı müftüler, hahamlar karşılamaya çıkmışlardı. Gelen heyetin başı ise bir yüzbaşıydı. Fakat İttihat ve Terakki Partisi'ni temsil ediyordu. Tren istasyona girerken 31 pare top atıldı. Vagondan ilk çıkan Ruşeni'nin göğsüne asılmış geniş bir ipek kurdele üzerine yağlı boya ile İttihat ve Terakki'nin en küçük fedaisi yazılmıştı. Ruşeni 33 yıl çektiklerimizi anlattıktan sonra yaşasın hürriyet, yaşasın adalet, yaşasın vatan diye bağırdı. Ruşeni kürsüden inerken gözüne ilişen bir binbaşının göğsündeki padişah tarafından verilmiş nişanı koparıp yere attı ve ayaklarının altında çiğnedi. Padişaha sevgileri ve halifeye bağlılıkları kuvvetli olan erlerse, 2-3 gün içinde yapılan telkinlerin tesiriyle Edirne'de yanık kışlada ayaklandılar. Çarıklı kola ağası denilen bir subay yobazı ile bir de tabur imamının peşine düşerek, tüfekli ve süngülü olarak "Padişahımızı isteriz, babamızı isteriz" sesleriyle kışlalardan boşanıp şehre yürüdüler. Karşılarına nasihat için ilk çıkan kurmay yarbay Kayserili Galip Bey'i attan indirip temizce dövüp hırpaladılar. İsyancıların başında yürüyenler şehirden geçerken epey taşkınlık yapmışlar. Halkın kollarındaki hürriyet kokartlarını süngü ucuyla kopartıp atmışlar. Dükkanını kapamakla meşgul bir Ermeni'yi zorla 3 defa "Padişahım çok yaşa" diye bağırtmışlar. Yağma, hırsızlık ve sarkıntılık yapılmadı. Azgın Mehmetler, "Ülen yaşasın vatan" diye bir Ermeni için bağıracağınıza "Padişah için bağırsanız ya gavur herufler" diyorlardı. Vatan kelimesi kullanılmadığı için bilinmezdi. Vatanı vartan yapmışlardı. Üsteğmen İsmet İnönü, dönemin Jöntürk subaylarından. Ordunun vaziyeti o günlerde çok şikayet olunacak hale gelmişti. Kışlalarda vazifeler eksik kalıyor, herkes her yerde devletin bütün işleri için nutuklar söylüyordu. 3. ordunun küçük askeri heyetleri 2. ordunun bulunduğu Edirne'ye gelmişler, muhitimizin alışmadığı aşırı bir dereceyle ihtilal edebiyatı neşrediyorlardı. Bu küçük rütbeli askeri heyetler büyük merasimle karşılanmış, ordular arasında kardeşlik duyguları canlandırılmış ve saray muhitlerine her türlü ders verilmek istenmişti. Edirne muhiti bu kadar tahrike tahammül edecek halde değildi. Bu hadiselerin İzmir'de ve Anadolu'da da fazla geldiği işitiliyordu. Edirne'de ilk olumsuz tepki asker arasında görüldü. Nereden çıktığı ilk önce bilinmeyen müşterek sözlerle askerler İstanbul'a gidip padişahı görmek istiyorlardı. Kıtalarına hakim olan subaylar askerleri el altına tutmak için vazifelerine koştular. 1-2 gün gece gündüz asker arasında çalışıyor, öğüt veriliyordu. Anlaşıldı ki Çarıklı lakabında bir piyade kolağısı, padişah sadakatiyle askerlerin aklını oynatmış ve düpedüz inkılap düşmanı bir hareket vücuda getirmişti. Yüzbaşı Ruşeni Bey'in Edirne'de yaptığı konuşmalardan padişah babalarının öldürüldüğünü veya öldürüleceğini zanneden askerler, 300 kişilik bir kafile halinde özel bir trenle İstanbul'a götürülür. Babalarının sağ olduğunu ve esir olmadığını gözleriyle gören kafile 3 gün sonra Edirne'ye döner. Ortalık sakinleşince de işlerindeki 7 elebaşı askeri mahkeme kararıyla asılır. Hadise de böylece kapanır. Şimdilik. Bütün bu karışıklıklarla beraber İttihatçıların düzeni sağlama gayretleri de bir yandan sürmektedir. Cemiyetin kendi düşündükleri rejimi oluşturmak üzere hükümet ve kabine değişikliği meselelerini görüşmek konusunda başlattığı baskılara daha fazla direnemeyen mevcut yönetim İttihatçı liderlerle görüşmeyi kabul etmek zorunda kalır. İçinde bulunulan şartlar göz önüne alınırsa İttihatçılar kabine değişikliğinden de öte hemen iktidara gelebilecek bir güce sahiptirler. Padişahın geleneksel otoritesini yıkmışlardır. Üstelik cemiyetin gizli cemiyetlere özgü bir mistiği vardır. Hem de devrimi başarıyla sonuçlandırmış olmalarının saygınlığı giderek artmaktadır. Bütün bunlara rağmen cemiyet iktidara gelmek istemez. İktidarı iş başında bulunan kabineye bırakarak anayasayı korumakla görevli bir denetleyici komite ve dışarıdan müdahalelerde bulunan bir güç olarak kalmak niyetindedirler. Zaten devrimi yapmaktaki bütün amaçları da meşruti bir hükümet kurarak padişahın yetkilerini kısıtlamaktır. Onu da başarmışlardır. O yüzden ellerindeki gücü gerektiğinde kullanmaları yeterli olacaktır. Şimdilik. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. İttihatçı liderler örgütlerinin etkisini ve hakimiyetini genişletme konusundaki ustalıklarını Jöntürk devriminin hemen ardından açıkça ortaya koymuş oldular. Ancak bu dönemde hükümete doğrudan hakim olmaya çalışmamış olmaları bir paradokstur. Çok genç ve tecrübesiz olduklarını düşünerek doğrudan hükümet etmeyi uygun bulmuyorlardı. İktidara açıkça el koymanın sonucunda düzenin bozulacağı endişesiyle hükümeti en azından bir süreliğine Osmanlı seçkinlerine, Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel yöneticileri olan ve çoğu paşa ünvanına sahip üst düzey subay ve sivil memurlara bırakmaya ve kendilerinin sadece dolaylı müdahalesine karar verdiler. Dönemin Veziri Azamı yani Başbakan, Ferit Paşa'nın yerine bu göreve önce Sait Paşa, 22 Temmuz 2 Ağustos 1908, ardından Kamil Paşa, 5 Ağustos 1908, 14 Şubat 1909 getirildi ve her ikisi de engin bilgi ve tecrübeye sahip Osmanlı bürokratlarıydı. Falih Rıfkı Atay, dönemin gazetecilerinden. Bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrim partisi tarihte görülmüş müdür bilmiyorum. İttihat ve Terakki Partisi sadrazamlığı, başbakanlığı kendine layık görmemişti. Kamil Paşa ve Sait Paşa %100 eski adamlardı. Ayrıca ayaklanma sırasında yurdun dört bir yanındaki çeşitli örgütlerden destek görmüş olsalar da aralarında tam organik bir bağ yoktur. Yani ülke çapında düzenli bir siyasi örgüt değillerdir. Esasen Jön Türkler devlet idare etmek üzere yetiştirilmiş yönetici bir seçkin zümre de değildir. Meşrutiyetin ilanıyla beraber ortaya çıkmışlardır, aralarında kesin bir siyasi birliktelik kurulmamıştır. Üstelik bu tür hareketlerde en önemli olan şey liderleri yoktur. Devlet yönetiminde deneyimsiz olmanın ötesinde gerçekten gençtirler. Buralarda yaşa gösterilen saygının başka ülkelere göre daha fazla önem taşıdığının farkındadırlar. Yüksek makamlara geçmeye kalkışmamışlardır. Şimdilik. Kurmay Binbaşı Şerif İl'den, dönemin subaylarından. Zaten meşrutiyet bile bilgi ve anlayışı sınırlı, fakat hiç olmazsa kalbinde zulme karşı isyan kanı kaynayan deneyimsiz gençlerin yardımlarıyla elde edilmişti. Enver ve Hafız Hakkı da bu gençler arasındaydılar. Cemiyetin en önemli örgütçülerinden Posta Başkatibi Talat Bey 34, Kurmay Binbaşı Enver Bey 27, Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı Bey 29, Kurmay Binbaşı Cemal Bey 36, Mehmet Cavit Bey 33 yaşındadır. Çoğu binbaşı veya yüzbaşı ya da küçük bürokrat olan Jön Türklerin yaşları 20'lerinin sonlarında ve 30'larının başlarındadır. Hüseyin Cahit Yalçın, dönemin gazetecilerinden. Rütbesiz, nişansız, şan ve şöhretsiz bir gencin sadrazamlığa çıkmasını, yani başbakan olmasını, bu memleketin hafsalası almazdı. Hükümetin başına çıkmayı onların zihinleri almadığı gibi, memleketin de hazmedebilmesi imkansızdı. 1908 Temmuz'unda İttihat ve Terakki Cemiyeti bir posta başkatibi olan Talat Efendi'yi sadrazam ilan edemezdi. Buna şartlar ve haller imkan vermezdi. Eğer böyle bir şey olsaydı memlekette muhakkak anarşi çıkardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları da bunu fark etmişler ve yüksek makamlara geçmeye kalkışmamışlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden heyetin sözcüsü gibi görünen Kurmay Binbaşı Hafız Hakkı ve Kurmay Binbaşı Cemal Beylerle Talat Bey'in de içinde bulunduğu ve 7 kişiden oluşan bir temsilci heyeti 3 Ağustos 1908'de hükümetle ilk resmi görüşmesini yapar. Her şey yolunda gidiyor görünmektedir ama meşrutiyetin ilanına kadar eski rejim muhalifi olarak bir arada çalışan cemiyet içerisinde bütün ihtilal hareketlerinde olduğu gibi aradığını ve beklediğini bulamayan insanların yer aldığı bir karşıt gruplaşma başlamıştır ve ayrılıklar giderek netleşmektedir. E.L. McPhee, günümüz yazarlarından. İttihatçılarca siyaset cephesinde de çabuk davranıldı. 1908 Ağustos'un ilk haftasında çıkarılan bir dizi irade ve yayınlanan reform programları ile katı sansür kanunlarının yumuşatılması, seyahat özgürlüğü, dernek kurma hakkı, dengeli yıllık bütçeler, bilimin ve eğitimin teşviki ve merkezi ve yerel idarelerin yeniden düzenlenmesi konuları dahil anayasanın eksiksiz uygulanacağının altı çizildi. Daha önce sinmiş olan siyasi faaliyetlerde bu ve benzeri önlemler nedeniyle devrimin ardından adeta patlama yaşandı ve birçok gazete yayın hayatına başlarken bir sürü de siyasi parti kuruldu. Bu partilerin en önde geleni, daha sonraları muhalefetin köşe taşını oluşturacak olan Prens Sabahattin Bey ve yandaşlarının kurduğu Osmanlı Ahrar Fırkası'ydı. Şimdi karşılarında Ahrar Partisi de vardır ve bu nedenle iddiatçılar kendi propaganda çalışmalarını daha da yoğunlaştırırlar. O günlerde başlayan yeni meclis seçimi çalışmaları ile birlikte Binbaşı Enver Bey Manastır'da seçim propagandasını sürdürmekte, Binbaşı Hafız Hakkı Bey de Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi'ne hazırlanmaktadır. Her iki subay da siyasetin tam ortasındadır. Bütün siyasetçiler de ordunun siyasetteki öneminin ve gücünün fazlasıyla farkındadır zaten. İttihatçılardan muhalefete geçmiş önemli isimlerden biri olan Prens Sabahattin, giderek genişleyen İttihatçı muhalifi kadro ile beraber Ahrar Partisi adına seçim kampanyası için Selanik ve Manastır'ı dolaşırken 3. Ordu'ya bağlı subaylarla da temasa geçer. Gerekçesi ise meşrutiyetin ilanındaki gayretleri için teşekkür etmek olacaktır. Bu arada milletvekili seçimleri yapılmış, sıra meclisin açılmasına gelmiştir. 17 Aralık 1908 günü açılan 20. yüzyıl Türkiye'sinin bu ilk millet meclisi, 147'si Türk, 60'ı Arap, 27'si Arnavut, 26'sı Rum, 14'ü Ermeni, 10'u Slav, 4'ü Musevi olmak üzere toplam 288 milletvekilinden oluşmaktadır. Francis McCullough, dönemin gazeteci yazarlarından. 17 Aralık 1908 günü öğle üzeri Büyük Ayasofya Meydanı unutulmaz bir görünümdeydi. Kalabalığın yoğunluğu konusunda bir fikir vermek için sadece şu kadarını söyleyeyim ki, köpekler, İstanbul'un o ünlü köpekleri bile o günlük ortadan yok olmuşlardı. Çünkü şu tıkış tıkış insan yığını içinde bir toplu iğneye bile yer kalmamıştı. Nerede kaldı ki bir köpeğe yer olsun? Tüm meydan pırıl pırıl kırmızı bir Fes denizini andırıyor. Arada din adamlarının beyaz yeşil sarıkları göze çarpıyordu. Bu Fes denizi içinde dalga kıran örneği upuzun dizi dizi süngüler parlıyor, pırıl pırıl öğle güneşi ise hassa birliklerinin görkemli üniformalarına vurup göz kamaştırıyordu. Meclis binasının solunda beyaz üniformalarıyla Arnavut muhafız askerler, sağında ise yeşil sarıklı Suriye zuhafları dizilmişlerdi. Hemen yakında Selanik'ten gelenler, 1908 Temmuz eylemiyle Türkiye'ye özgürlük getirmiş olan 3. Ordu'nun ünlü haki üniformalıları yer almışlardı. Anayasanın bu temel direkleri, anlaşılan ansızın patlak verebilecek her türlü olaylara karşı hazırlıklıydılar. Çünkü dikkat ettim, her biri yalnızca beline sardığı fişekliklerle yetinmemiş, ayrıca iki kolda birbiri üstüne sıralanmış, 3 küçük cebi de fişekle doldurmuşlardı. O tarihte kim bilebilirdi ki daha 4 aya kalmadan genç Türkiye'nin bu öncüleri gene şu meclisin önünde gerici bir ayaklanmaya elebaşılık edecekler ve bugün başkentin sokaklarında böylesine yiğitçe dolaşan 1. Ordu'nun tümünü de kendileriyle beraber felakete sürükleyecekler. Gerçi şenlik sözde demokrasinin istibdadı üzerindeki zaferini kutlamak için düzenlenmişti ama şunu belirtmeliyim ki askerler zaman zaman efendileri olan millete karşı biraz saygısızca davranıyorlardı. Çünkü ne zaman kalabalığı geri çek komutu verilecek olsa askerler gözü denmiş New York polisleri gibi en yakınındaki sivillerin üzerine yürüyor, yumruktu, dipçik darbesiydi, hiç mi hiç esirgemiyorlardı. Yapılan seçimler ve sonrasında açılan meclis İstanbul'daki iktidar mücadelesini daha da hızlandıracak, ayrıca bazı iddiatçı liderlerin aşırı buyurgan tutumundan rahatsız olan, milletvekili olamayan veya diplomatik ya da sivil hizmetlerden birinde yer bulamayıp düş kırıklığına uğrayan Jön Türkler de asker ve siviliyle muhalif kadrolara geçmeyi sürdüreceklerdir. Francis McCullough, dönemin yazarlarından. Hepsinin içinde en derin düş kırıklığına uğrayanlar askerlerdi. Her şeyden önce anayasa konusunda hiçbir düşünceleri yoktu. Anayasayı bir büyü sandılar, Osmanlı'yı eskisi gibi güçlü bir ulusa dönüştürüverecek ve askerlere maaşların düzgün ödenmesini sağlayacak, bol yiyecek, bol içecek, giyecek ve belki de hatta birer eş verilmesini sağlayacak, emekli maaşı ve hep bu türden iyi şeyler vermesini sağlayacak bir büyü. Bin bir gece masallarındaki gibi gizemli bir büyü. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden, sonraki dönem yazarlarından. 1908'de rejim değişikliği gerçi bir ihtilal patlaması ile oldu. Ama ortada ne lider ne de kadro olmadığı, yeni bir ihtilacı güç idareye el koymadığı için devlet otoritesi boşlukta kaldı. Otorite buhranı devlet otoritesinin bu boşlukta kalışı demekti. 23 Temmuz'dan sonra memleket böyle bir otorite buhranının içine düştü. Bu otoritesizlik ihtilal sonrasına hakim oldu. Türkiye bir idaresizlik, bir başı bozukluk içinde sürüklendi. İhtilalci bir gücün idareye el koyamaması onu karşı ihtilal patlamalarına gebe kılıyordu. Sokaklar, kahveler, medreseler, tekkeler, camiler, kışlalar, mektepler, kiliseler ve sanki yerden biter gibi türeyen çeşitli kulüpler, hatta ordu, hülasa merkezlerin hepsi kendi bildiğince, kendi havasına göre kaynıyordu. Gerçi mutlak iktidarı devrinde memleketin en uzak köşelerine kadar kendi casus ve jurnalci ağlarını geren, uçan kuştan, esen rüzgardan dakikasında haber alan, her tarafı ve herkesi sindiren saray baskısı ortadan kalkmıştı. Ama onun yerini güçlü, emir ve idareye kudretli, ne yapmak istediğini bilir bir mekanizma almamıştı. İttihat ve Terakki'nin ise ortada henüz ancak adı dolaşıyordu. Bu hal ya yeniden saray despotizmine, ya karşı hareketlere, ya da parti kavgalarına, hatta iç savaşlara ve parçalanmalara yol açabilirdi. Hürriyetin ilanı üzerine hapis ve sürgün yerlerinden dönen nice insanlar, gerçi bazen davul zurnalarla karşılanıyorlardı ama 2-3 gün sonra bunlar kendi başlarına sokaklarda kalıyorlardı. Bütün hayat düzenleri yıkılmıştı. Çoğu her türlü geçim vasıtasından yoksul bu insanların derin hayal kırıklıkları da yarın elbette ölçüsüz muhalefet kavgalarının patlamasına meydan verecekti. Yahya Kemal, dönemin şairlerinden. İttihat ve Terakki kadar bin türlü zihniyeti, bin türlü yaratılışı, bin türlü emeli bir araya toplamış bir siyasi cemiyet görmek imkansızdır. İttihatçıların içinde en dinsiz masonlar yanında en şedid İslam iddiatçıları, en geniş insaniyetçi ve medeniyetçiler yanında en dar kafalı milliyetçiler bulunduğu gibi, en seciyeli tanınmış adamlarla seciyesizlikleri herkesçe malum adamlar, maddi menfaatlerden uzak temiz vatanperverlerle vurguncular yan yana görünüyorlardı. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.